Ayrım 4, sayfa 41. CHP'den kopuş. Bayar bu soruma gülümseyerek cevap verdi. İnönü hakkındaki düşüncelerinizi biliyorum. Sizi üzecek sözler söylemeyeceğim. Ben başbakanlıktan ayrıldıktan sonra evimde oturdum. Vesika topladım. Bir bölümünü yayınladım. Ben de yazdım, kitabını hazırladım o dönemde. Aslında benim siyasi hayatım İnönü'ye karşı daima sevgi içinde geçmiştir. Ama o tesir altında kalarak bazı davranışlarda bulunmuştur. Bu durumda siz Demokrat Parti'yi İnönü'ye karşı duyduğunuz kırgınlıktan ötürü kurmuş değilsiniz. Eğer bizim dörtlü taksici CHP grubu kabul etseydi partiden ayrılmazdım. Çünkü ben CHP'nin de kurucusuydum. İstediğimiz parti içinde demokrasi olmasıydı. Yani Sayın Bayar, DP'nin doğuşu belki önlenebilirdi mi diyorsunuz? İnönü'nün milli şef oluşunun gerekçesini okursanız DP'nin kuruluş sebebini de anlarsınız. Siz hala ittihatçıyım diyorsunuz. CHP ittihat terakkinin devamı ise DP'yi kurunca yoldan ayrılmış olmadınız mı? İttihat ve Terakki CHP'den farklıydı. Ziya Gökalp felsefesine göre milliyetçiydi. Deklare cumhuriyetçi değildi. Çok uluslu Osmanlı toplumunu bir arada tutmak için padişahı tutardı. Yani padişahı tuttuğu için muhafazakar bir partiydi. Nadir Nadi, Perde Aralığından kitabında sizin DP'yi kurma hazırlığında bulunduğunuz günleri anlatıyor. Buna göre siz bir görüşmede Nadir Nadi'ye, icap ederse biz sosyalist olmasını da biliriz demişsiniz. Sayın Celal Bayar bu sırada hafif öfkelendi ve hemen konuyu değiştirirken şu sözleri söyledi. Gazeteciler olayları yanlış nakletmekten kaçınmalıdır. Hayatında büyük iniş ve çıkışlar olan kişilerin gerçek yeteneğini ölçecek bir aygıt henüz yapılmış değil. Bu yüzden Bayar'ın başarı ve başarısızlıklarını ancak tarihe dönük değerlendirmeler içinde kişiliğine bağlıyoruz. Mesela Bayar Demokrat Parti'yi kurmuş ve iktidara uzanan tek partili dönemin tehlikeli yolunda kazar geçirmeden Çankaya'ya ulaşmıştır. Ama aynı Bayar 1960 sonrasında ve 1970'lere dayanan dönemde Bozbeyli'nin Demokratik Partisi'ni yok olmaktan kurtaramamıştır. Sayın Bayar, neden Demokratik Parti sonunda başarısız oldu, neden başaramadınız? Demokrat partileri birleştirmeye çalıştım fakat istidat görmedim, bıraktım. İstidat dediniz, Türk politik hayatının son 30 yıldaki istidatlarını sayar mısınız? Aynesi iştir kişinin. Sayın Bayar, 1960 yılında erken seçim kararı alınsaydı belki 27 Mayıs olmazdı. Neden bu işi zorlamadınız? 27 Mayıs'ın doğum sebepleri bilinince önüne geçilmezliği de anlaşılır. NATO'ya girdiğimiz için solcular, muhalefette oldukları için de CHP'liler. 27 Mayıs'ın ortamı böyle hazırlandı. Oysa CHP'nin ve özellikle İnönü'nün 27 Mayıs'ta gerçekleşen askeri müdahaleyi istediği pek kolay söylenemez. CHP 27 Mayıs'ın geldiğini sezmiştir. İnönü ünlü, sizi ben bile kurtaramam konuşmasını yapmıştır. Ama demokrasiyi başlatan ve hatta Demokrat Parti'nin kuruluşunu zorlayan İnönü yeniden 1908'lere dönmeyi ve siyasete orduyu sokmayı ister miydi? Galiba Bayar'ın hareket alanı ve siyasal gücü arasındaki çizgiler başkası tarafından çizildiği zaman başarı büyük olmuştur. Bayar yetenekli bir icracıdır. Fakat Bayar tek başına bir kader çizgisi çizmek isteyince olmamıştır. Atatürk'ün başbakanı olarak atandığı gün kendisine söyleneni şöyle anlatmıştı. Atatürk beni çağırdı. Dış politikayla uğraşma, ona ben bakarım dedi. Valilerin tayininde de karışmamamı söyledi. Bir doğru komutanlarının tayininin kendisine ait olduğunu belirtti. Sonra gerisini bildiğin gibi yap dedi. Bu sınırlar içinde başbakandır Bayar. DP kuruluyor. Yıl 1946. Demokrat Parti'nin 7 Ocak günü yaptığı basın toplantısı ile kuruluşu açıklanıyor. Metin Toker, Tek Partiden Çok Parti'ye kitabında o günlere ilişkin İnönü ve Bayar'ın anlattıklarını da vermektedir. Gazeteciler DP kurucularına sorarlar. Yeni partinin CHP'ye nazaran yeri nerededir? Bu soruya iki değişik cevap geliyor. Bayar demokrattır der. Menderes belki iki parmak daha soldur diye konuşur. Bayar, Cumhurbaşkanı İnönü'nden DP programını sunmak için randevu ister. Çankaya'da karşılıklı otururlar. Bayar DP rozetine değinir ve ''Paşam bunu da yakınızda görmek bize şeref verecektir.'' der. İnönü programı alır ve sorar. ''Terakki perverlerde olduğu gibi itikadı diniyeye bir riayetkarız diye madde var mı?'' Bayar, hayır paşam, laikliğin dinsizlik olmadığı var. Ziyanı yok. Köy enstitüleriyle ilkokul seferberliğiyle uğraşacak mısınız? Hayır. Dış politikada ayrılık var mı? Yok. O halde tamam. Bu görüşmeden birkaç gün sonra da DP'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanı Hilmi Uran'a verilir. Görüldüğü gibi başbakan olduğu zaman sınırlar konulmuştur yetkilerine. Orduya, içişlerine, dış politikaya karışmayacaktır. Parti kurulduğu zaman yine sınırlar getirilmiştir önüne. Laikliğe dokunmayacak, dış politikada muhalefet etmeyecek, eğitim seferberliğini engellemeyecektir. Ve derken Bayar Cumhurbaşkanı olur. Daha doğrusu Bayar'ın sınırları Atatürk ve İnönü gibi Türk siyasetinin büyük ustaları tarafından çizilmez artık. Heyecanlı duygusal Adnan Menderes vardır Bayar'ın altında ve üzerinde. Sultan Reşat. DP'nin kuruluşunu Bayar ve Menderes'le birlikte yaşayan Cihat Baban politika galerisinde şöyle tablolar çizer. Bayar Menderes'in ona yabancı gelen yukarıdan konuşmalarına gözünü kapardı. Kendisini biraz eskimiş ihtiyar hissediyordu. Otodidakt olması ondan zaman zaman gurur patlamaları yapan komplekslerin doğmasına sebep olmuyor değildi. Fakat bu patlayışta gürültüyü kimsenin duymamış olmasını ayrıca için için temenni de ederdi. Çünkü bildiği konularda dahi o bilgileri diploma ile teyit edememenin zaafı onu nedense fikir mücadelesinden uzak tutardı. Menderes Bayar'ın bu zaafını iyi bildiği için liderini buradan yakalardı. Menderes bu gurur patlamalarını iyi ölçer, gurur tarafını iyi ölçer görünürdü. Dışarıya da zaman zaman ona küçük düşürmek, onu kendi avucunda bir insan olarak göstermek ve etrafa ne varsa Menderes'te var dedirtmekten çok hoşlanırdı. Menderes kendi sözünü geçireceği zamanlarda kendi yakınlarının Bayar'a Sultan Reşat demelerini hoş görür, çok kızdığı zamanlarda aynı sözü kendisi tekrar ederdi. Menderes Bayar'dan bir şey isteyip de mukavemet gördüğü zaman bu mukavemeti çözmek için mutlaka başka bir tılsıma başvururdu. Bayar'ın karşısına umacı gibi inanıyı çıkartmak. O zaman Bayar'ın gözü döner, inanıyor karşı atılacak her adımı görmek, söylenilecek her sözü işitmek için Menderes'e her tavizi vermeye razı olurdu. Bunlar Cihat Baba'nın gözlemleri. Fakat sanırız Bayar'ın siyasal yaşamına yön veren sınırlayıcı etkenlerdeki değişiklik kişilere paralel sunular doğurmuştur. Atatürk, İnönü, Menderes. Bayar'ın aktif politika hayatı bu şekilde 27 Mayıs ve yassı adayıyla bitmiş gibi görünecektir. Demokrat Parti'nin kurucuları arasındaki ilişkiler yürektendi belki. Ancak politikanın incelikleriyle doluydu. 1950'de Bayar'ın Cumhurbaşkanı olmasını en fazla Menderes istemişti. Çünkü kendisi ancak bu şekilde başbakan olabilirdi. Köprülü de başbakanlığı istiyor ve hatta Menderes'i yanıma alıp devlet hizmetine alıştıracağım diye konuştuğu duyuluyordu. Sonra Köprülü'yü de Dışişleri Bakanlığı ile tatmin etme yolu seçildi. Koraltan ise meclis başkanı olacaktı. 1956 yılında Bayar'ın Bursa'nın Umurbey köyündeki evi restore edilir. O zaman Cumhurbaşkanı olan Bayar 75. doğum gününü bu evde geçirmek istemektedir. Zamanın Bursa valisi İhsan Sabri Çağlayangil hazırlıkları yapar ve Umur Bey'e heyet halinde gidilir. Bayar doğduğu evde Bursa valisine eski günleri ve politikaya atıldığı dönemin şartlarını anlatır. Evliliğinin ilk yıllarında Bayar'a İttihat ve Terakki'nin Bursa Mesul Murahhaslığı'nı teklif etmişler. O devirde bu çok önemli bir görev. 25 yaşında bir gence böyle bir tevcih ilk defa müyesser oluyor. Düşünmüş, taşınmış, teklifi kabule karar verince evvela refikasına gitmiş. Maalesef demiş, evliliğimizin sona ermesi gerekiyor, sizden izin istemeye geldim. Rahmetli Reşide hanımefendi şaşırmış, sebebini sormuş, neden ayrılmamız gerekiyor? Çünkü siyasete atılma kararı verdim, bunun ucunda dar ağacı da vardır. Kendimle beraber sizi de türlü hadiselere sürüklemeye hakkım yok. Bayar'ı politikaya girmek kararı verdiği gün eşinin ayrılmaya zorlayan ortam, ben de yazdım, başlığı altında topladığı anılarında vardır. Bölüm bölüm aktaralım. Ben Ahmet Rıza adını 1906 yılında Bursa'da işittiğimi hatırlıyorum. Bir gün hususi bir aile toplantısında bulunuyordum. Hazır bulunanlar yaşlı kültürlü kimselerdi. Konuşmamız fısıltı halinde oluyordu. Evvela bu ihtiyatlı çekingen durum dikkatimi çekti. İçimizden biri anlatıyordu. İşittiniz mi? Yeni bir aile mahvoldu demektir. Bütün gözler hayretle bu sözü söyleyen zata dikilmişti. Ne oluyordu? O devam etti. Gece evini basmışlar. Bir fotoğraf bulmuşlar. Alaşağı etmek için bu kadarı kafi değil mi? Bütün bunlar o melun hafiyelerin eseridir. Veli nimetlerine, parantez içinde Abdülhamit'e, yaranmak için masum insanları bulup jurnal ediyorlar. İşte muhasebeci Şükrü Bey de bunların kurbanı oldu. Zavallı şimdi hapistedir. Diğer biri söze karıştı. Ben de işittim. Küçük çocuğu valiye teklemiş, ağlamış. Babasını kurtarması için yalvarmış. Vali de yardım vaadinde bulunmuş. O zaman Bursa'da vali Abdülhamit'in itimadını kazandığı söylenen Reşit Mümtaz Paşa'ydı. Hapsedilen zat Bursa Maarif Müdürlüğü muhasebecisi Şükrü Bey'di. Uzunca boyu, iyi giyinişi ve vakarlı haliyle herkesin dikkatini çeken bir memur ve aile babasıydı. Vaktiyle Ahmet Rıza Bey Bursa Maarif Müdürüyken kendisine fotoğrafını hediye etmiş. O zavallı da bunu saklamış. Şimdi bu cinayetinin cezasını çekecektir. Hazin değil mi? Ahmet Rıza Bey Bursa Maarif Müdürüyken Avrupa'ya kaçmış. Jön Türk kafilesine katılmış. Hatta liderleri seçilmiş. Bu hadiselerin üzerinde büyük tesiri oldu. Ahmet Rıza Bey'in tesiri oldu. Ahmet Rıza Bey'in hüviyetini Jön Türklerin Avrupa'da takip ettikleri siyaseti öğrenmek için ben de şiddetli bir arzu uyandı. Biz Türkler için o zaman Avrupa ile temas etmek çok zor ve tehlikeliydi. Çalıştığım yabancı bankadaki Avrupalı arkadaşlarım vasıtasıyla Jön Türkler hakkında bilgi edinmek imkanını buldum. Diyebilirim ki İttihat ve Terakki Cemiyeti ile alakam bu hadiseyle başlamıştır. Celal Bayar 1906 yılında bu duygulara sahiptir. Derken 2 yıl sonra Abdülhamid'e karşı ilk darbe yapılıyor. Daha doğrusu hürriyet ilan ediliyor. Acaba Jön Türkler doğrultusunda gerçekleşen hürriyet, Maarif muhasebecisi Şükrü Bey'i ve benzeri vatandaşları rahata kavuşturmuş mudur? Yine Bayar'dan dinleyelim. Ben çok iyi hatırlarım. Meşrutiyet ve hürriyet şenlikleri sırasında halk, hükümet dairelerine büyük kitleler halinde giderek bazı memurları makamından atmış veya isim söyleyerek istemiyoruz diye aleyhlerinde tezahüratta bulunmuştum. Her taraftan yükselen umumi şikayet üzerine bütün vilayetlerde kurulan tasfiye komisyonları büyük küçük bir hayli memuru açığa çıkarmıştı. Görüldüğü gibi Şükrü Beylerin serüveni bitmez. Ama artık Bayar aktif politik görevler yüklenmeye başlamıştır. Hürriyet ve meşrutiyete karşı başlayan 31 Mart ayaklanması üzerine hareket ordusu İstanbul'a girmiştir. Ayaklanmaya katılanlar ise Anadolu'ya kaçmaktadırlar. Bursa'da hareket ordusunu destekleyen bir gönüllü birliği kurulur. Bayar bunun içindedir. Mudanya'ya giderler ve İstanbul vapurundan çıkan 31 Mart eylemlileri yakalarlar. Arkadan 1912 seçimleri gelecek ve Bursa'nın İttihat Terakkili mebusları İstanbul'a meclise gideceklerdir. Bu sırada İtalyanlarla Trablus Savaşı yapılmaktadır. Bayar 1912 yılında bir siyasi partinin merkezi ile taşlı örgüt arasındaki ilişkilerin kopuk olmasının sonuçlarını da yaşar. Bursa'dan İstanbul'daki mebuslara mektuplar yazıp kendilerini aydınlatmaları gereğini hatırlatır. Ama siyaset bu. İttihat ve Terakki iktidardan devrilmiştir. Osmanlı Devleti Balkan Savaşı'nda yenilgiden yenilgiye sürüklenmektedir. Ve Bayar bu sırada İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Bursa Mesul Murahası, parantez içinde delegesi. Alman Bankası Orient Bank'ta çalışmaktadır. Politika yüzünden karşılaşacağı ilk problem birden gündeme gelir. Bayar anlatıyor. Bankada işimi bitirmiş çıkmak üzereydim. İki polis büroma gelip beni götüreceklerini söylediler. Beni hapsedeceklerini sanmıştım. Alman müdür kapitülasyonları hatırlatıp burası Alman bayrağı altındadır, Türk polisi giremez deyince bu söz de bana ağır geldi. Bizim gayelerimizden biri de kapitülasyonlardan memleketi kurtarmaktı. Tereddüt etmeden Alman müdürün teklifini reddettim. İki polisin arasında bankadan ayrıldım. Evime gittik. Evin etrafı polis ve süngülü jandarma ile sarılıydı. Kapıyı zorlayıp eşimin direnmesine rağmen eve de girmişlerdi. Eşyalarımız darmadağınık edilmişti. Kendi deyimleriyle ihtilal planı arıyorlardı. O ana kadar bir ihtilal, hatta bir baskın yapmak aklıma gelmemişti. Hükümetin bu hareketi yapılması gereken bir işi bana hatırlatmış oldu. Bu zorlama ve baskı hareketi, Babali baskını fikrini uyandıran sebeplerden biri olmuştur. Celal Bayar'ın komitacılık mesleğinin bilincine varışı bu olay üzerine başlıyor. Baskıya karşı şiddet, iktidarı zor kullanarak ele geçirmek, iktidarı korumak için yine şiddete başvurmak, sonra aynı şekilde devrilmek. Balkanlardan Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezine sıçrayan komitacılık böyle bir meslektir. Rahmetli Nizamettin Nazif komitacıyı şöyle tanımlar. Bu politika sistemiyle gerçekten devletler kurulmuştur. Sistemin cehennemi çarklarında rol alanlar kurulan devletlerin başına geçmişlerdir. Sırbistanlı Karayorgi gibi bir domuz çobanına, Arnavut Zoga gibi bir kahve politikacısına taç giydirildiği olmuştur. 1912 yılında İttihat ve Terakki muhalefettedir. Balkan Savaşı yenilgisi bütün ağırlığı ile ülkenin üzerine çökmüştür. Siviller gibi askerler de bölünmüştür. O dönemi İttihatçılara karşı muhalif gruplar içinde yaşayan ihtilalci Hasan amca genç bir subay olarak geçirdiği serüvenin bir bölümünü şöyle anlatır. İhtilalci zabitler iktidarın nimetlerinden imtiyazlı insanlar gibi yararlanıyorlardı. Benim de deli olduğum bir zümre hal asker ismiyle isyan etti. Askerin politikadan çekilmesini temin edecek bir taraf bir kadronun gelmesi istendi. Bir grup Erkan-ı Harp Yarbayı Gelibolulu Kemal'in riyasetinde içtima etmişti. Ben de Prens Sabahattin'in Kuruçeşme'deki korusunda vuku bulan bir toplantıya katıldım. Benim iltihak ettiğim grup sivillerden ibaretti. Kısa bir zaman sonra içtimanın ihtilal mahiyetinde olduğu anlaşılınca bazıları itirazla ayrılmaya yeltendiler. Onlar nihayet bir protesto mitingine davet edildiklerini zannetmişler, toplantının böyle askerli silahlı olduğunu bilmeden gelmişler. Bazılarını bu sırada serbest bırakmak topluluğun durumunu tehlikeye düşürebilirdi. Cebir kullanmak zarureti hasıl oldu. Mızıkacılar bir hareket vukuunda iştirak etmemekle serbest bırakıldı. Fakat netice alınıncaya kadar koruyu terk etmemeye zorlandı. Akşama doğru kabine teşekkür etmiş, İttihat ve Terakki iktidardan düşmüştü. Hal asker sürprizi karşısında İttihatçılar postu verdiler. İlk şaşkınlık günlerini geçirdikten sonra çok zayıf bir kuvvete boyun eğmiş olduklarını sezdiler. Hasan amcanın deyişiyle çok zayıf bir kuvvete boyun eğmiş olduklarını sezen İttihatçılar boş durmamaktadır. Burada sözü Bayar'a bırakıyoruz. Bursa'dan olayların gelişimini şöyle anlatıyor Bayar. Hükümetin bizi sıkı surette baskı altına aldığı, Balkan Savaşı'nın en kötü bir devreye girdiği günleri yaşıyorduk. İstanbul'dan Bursa'ya gelen mebus Hakkı Baha'ya rastladım. Bana Talat Bey'le, parantez içinde Paşa, görüştüm. Öyle sanırım yakında buraya gelecektir. İttihat ve Terakki Teşkilatı hakkında kimden esaslı bilgi edineceğini sordu. Senden bahsettim. Onu dinleyin kafi gelir dedim diye anlattı. Aradan çok zaman geçmedi Talat Bey sessizce Bursa'ya geldi. Kendisini saygıyla karşıladık. Teşkilatın seçkin üyeleriyle görüştüm. Yalnız kaldığımız zaman benden teşkilatın durumunu sordu. Esas maksadını anlamıştım. Nabız yokluyordu. Tasarladığı hareket için yoklama yapıyor, destek arıyordu. Kendisine bilgi verdim. Talat Bey beni dinledikten sonra başını salladı. Anladım dedi. Kesin olarak cevap verdim. Ben de anladım. İşaretinizi bekleyeceğim. Ertesi sabah kendisini Budanya'dan uğurladık. Kısa bir süre sonra mebuslarımızdan Rıza Bey'in yakınlarından benim de tanıdığım bir zat evime gelerek sözlü mesajını bildirdi. Ben bilirmişim. İstanbul'da bir hareket yapılacakmış, hazır olsunlar. Ancak bu harekete katılmak için İstanbul'a gelecek fazla adama ihtiyaç yokmuş. 3 kişi kadar olması kafi gelirmiş. Celal Bayar bu haber üzerine bir arkadaşıyla Mudanya'dan vapura atlayıp İstanbul'a geliyor. Bir süre kalıyor. Fakat peşine polis takılınca Bursa'ya dönüp haber beklemeye başlıyor. Ve derken İstanbul'dan haber geliyor. İttihat ve Terakki iktidarı ele geçirmiştir. Yani Babali baskını yapılmıştır. Bursa'daki fonksiyoner Celal Bayar, ben de yazdığımda bundan sonraki davranışını şöyle anlatır. Bir yerde toplandık. Toplantımıza ittihatçıdır diye görevinden uzaklaştırılmış genç mektupçu Rauf Bey de katıldı. Yanında çekilen hükümetin tutumundan memnun olmayan bir vatandaş sıfatı ile Kenan, parantez içinde Öner, de vardı. Kulüplerimizi açma kararı aldık. Bu sırada Bursa valisi İstanbul'daki darbeyi haber almış ve evine kapanmıştır. Bayar'ın o gün beraber olduğu Kenan Öner, 40 yıl sonra DP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na getirilecek kişidir. Görüldüğü gibi Bayar ve Bursalı ittihatçılar kentin yönetimine el koymak için hazırdırlar. Babali baskını. Onları bu hazırlığa iten Babali baskını yeniden hatırlayalım. 23 Ocak 1913 Perşembe sabahı Talat Paşa Babali civarındaki gazino ve kahvelerde adamlarını toplar. Kara Kemal'e PTT idaresine el koymak görevi verilmiştir. Enver Bey, parantez içinde paşa, kendisine hazırlanan bir kırata biner. Arkasında yayan gelen silahşörlerle birlikte şimdiki İstanbul Vilayet Binası'na, yani o zamanki başbakanlığa giderler. Binaya girerler. Önce bir yaver, sonra da bir polis öldürülür. Sonra bir subay daha. Harbiye Nazırı Nazım Paşa silah seslerini duyunca odasından çıkar. Enver ve arkadaşlarını görünce bağırıp azarlar. Ne oluyor? Aklınızca sadareti basmaya mı geldiniz? Haddinizi biliniz. Fakat Enver'in arkasında duran ittihatçıların silahşörü bu soruya cevap verilmesine fırsat tanımadan tabancasını çeker. Harbiye Nazırı ve Balkan Savaşı'nın içindeki ordunun başkumandan vekili Nazım Paşa'yı şakalından vurup öldürür. Sadrazam Kamil Paşa'ya gelmiştir sıra. Odasına gidip zorla istifa mektubunu yazdırırlar. Kamil Paşa istifasını başına cihet-i askeriyeden vuku bulan teklif üzerine cümlesiyle başlar. Talat sert bir dille hayır, ahali kelimesini de ekleder. Enver bundan sonra arabaya atlayıp Padişah Sultan Reşit'e gidecek ve ihtiyatçıların adayı Mahmut Şevket Paşa sadrazamlığa atanacaktır. Eğer bu yere ve yakın tarihi olayları hatırlayarak bakarsak hem ders alırız hem de kısır döngülerin içinden kurtulabiliriz. Düşünmeliyiz ki bir dönemi diğerinden ayıran farklar bizim yakın tarihimizde çok büyük renk ayrılıkları gösterir. 1912 yılının Celal Bayar'ı komutacılığı hoş gören ve onun içinde görev alan bir politikacıdır. Devleti çöküntüye götüren silahlı iç kavganın bir tarafıdır. Aynı Bayar Atatürk döneminin iktisatçısı ve başbakanıdır. Onun için sorun bu dönemde cumhuriyetin ve istikrarın korunmasıdır. Bayar 1946'dan başlayarak ise demokratik çok partili rejimin iktidarı oynayan bir tarafıdır. Bu bakımdan Bayar'ın yaşamı sade bir biyografi denemesine değil bir yakın tarih çalışmasına konudur. Ona küçük geniş dönemlerinden takılıp kızmak ise eskiyi ve yeniyi unutturabilir. Bayar ise muhaliflerinin aksine bu çok uzun süreli politika yaşamına fazla boyut içinde bakabildiği için 100 yaşına kadar dayanabilmiştir. İttihat ve Terakki'den bugüne uzanan yılları bilmeden Bayar'ın kişiliğini değerlendirmeye çalışmak yalnız sonuç verebilir. Abdülhamid'i deviren bir kadronun bugüne kalan belki de tek yetkilisidir Bayar. 1956-60 arasında elinde DP bastonu taşıması bir olay haline gelmişti. Çünkü tarafsız olması gereken bir cumhurbaşkanıydı. Ama herkes unutuyordu Bayar'ın eski bir partizan olduğunu. Celal Bayar'ın da aralarında bulunduğu İttihat ve Terakki Babali baskını ile Osmanlı İmparatorluğunu ele geçirir. Bayar'ı Bursa'dan sonra İzmir'de İttihat ve Terakki'nin önde gelen bir fonksiyonu olarak görürüz. İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'na sokan ve sonunda parçalanıp yıkılmasına dayanan macera 1918'de noktalanır. Bayar İttihat ve Terakki'nin son kurultayına katılmak için İzmir'den İstanbul'a gelmiştir. Talat Paşa hükümeti devrilmiş ve cemiyetin tasfiyesi hazırlıkları başlamıştır. Bayar ilk lideriyle son karşılaşmasını şöyle anlatır. Yıllık kurultayda bulunmak için gelen delegelerin bir kısmı yerlerine dönmüşlerdi. Ben de İzmir'de vazifem başında bulunmak mecburiyetindeydim. Bu defaki ayrılığın daimi olabileceği düşüncesiyle arkadaşlarıma veda için her zamandan dikkatliydim. Talat Paşa'yı selamlamak için bulunduğu odaya doğru ilerlerken paşanın yanındakilere Celal geliyor. Bakalım ne söyleyecek dediğini işittim ve akabinde vaziyeti nasıl görüyorsunuz? Suali karşısında kaldım. Düşünmeden cevap verdim. Hal meydanda istikbal için büyük iyilikler bekliyorum. Beklediğim iyiliklerin ne olabileceğini ve nereden gelebileceğini henüz bilmiyordum. Sözlerim içimden geldiği gibi ağzımdan dökülüvermişti. Çok sevdiğim bu ihtilalci halk adamıyla son görüşmemiz bundan ibaret oldu. Sonraları işittim, rahmetli benim bu sözlerimde kendisi için teselli manası bulmuş ve memnun olmuş. Siyasal hayatının ilk büyük deneyinin sonu böyle anlatıyor Bayar. Bu son hem İttihat ve Terakki'nin hem de Osmanlı Devleti'nin sonudur. Bundan sonra Bayar'ı son Osmanlı Meclisi'nde arkasından Ege'de Kurtuluş Savaşı'nın ön hazırlıklarında ve Ankara'da görürüz. Yol ayrımı diye bilinen kavşakta İttihat ve Terakki'den Atatürk'ün kurduğu CHP'ye geçecektir Bayar. Bugün 1982'de Celal Bayar'a o ilk politika günlerini sorarsanız İttihatçılara karşı sevgisini seslendirir. Sayın Bayar, 100 yaşında bir politikacı olarak geçmişin acı deneylerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Politika çok tehlikeli bir meslek değil mi bizde? Sizin deneylerinize göz atmak bile kişiyi politikadan ürkütmeye yeter. Politikaya kıymetli adamların girmesi milli vazifedir. Sadece şahsi çıkarını düşünen adamların memlekete faydası olmaz. Bakın, İttihatçılar misali var önümüzde. Bunlar çabaları hakkında bir şey düşünmeyen namuslu adamlardı. Ama Sayın Bayar, paraya dayalı namus yeter mi? Koca imparatorluğu kavgaya ve savaşa sürükleyip yıkılmasına sebep oldular. İttihatçılar devleti öyle kurtaracaklarını sandılar. İmparatorluk ahşap bir binaya benziyordu. Kurtlar girmiş ve yapıyı oymuştu. Ayrıca kavgaları İttihat ve Terakki değil, Hürriyet ve İhtilaf Partisi icat etti. Bunlar ayrılıkçıydı. Şeriatçılar, 31 Martçılar bunlardı. Peki sonradan içine girdiğiniz CHP ile İttihat ve Terakki arasında hangi ortak noktaları buldunuz? İkisi ayrı ayrı kuruluşlardı. Ancak şunu söyleyeyim ki Osmanlı döneminin ilk iki partisinin Kuvayi Milliye'ye karşı ilgisi belki bir manzara sergiler. İstiklal Savaşı ile İttihat ve Terakki gibi Hürriyet ve İhtilaf'ta alakadar olmuştur. İttihat ve Terakki'nin belki %10'u Kuvayi Milliye'nin aleyhinde bulunmuştur. Gerisi benim gibi katılmış, rol ve vazife almıştır. Hürriyet ve İhtilaf'ın ise %10'u Kuvayi Milliye'ye belki katılmıştır. Gerisi düşman olmuştur. CHP içinde itaatçılığınızın olumlu ya da olumsuz etkisi oldu mu? Atatürk de bir itaatçıydı. Hatta bir keresinde yalnız sen misin sanki itaatçı diye bana çıkışmıştı. Sayın Bayar, itaatçıların komitacılık yanlarını bırakmaları ve Cumhuriyet'in istikrarlı devlet düzenini kabul etmeleri kolay olmadı galiba. Kolay olmadı ki İzmir suikastı ertesinde bir büyük lider kadrosu idam ile tasfiye edildi. Suikast haberini duyunca İzmir'e koşup Atatürk'e gittim. Allah sizi bize ve milletimize bağışladı. Geçmiş olsun. Bundan sonrasına gelince eli silahlı sokak politikasının kökünü kazımalıyız dedim. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Orient Bank. O-R-I-E-N-T-B-A-N-K. Yorgi. Y-O-R-G-I. Zogo. Z-O-G-O.